Ayrım 5, sayfa 49. Ölmeye yakın, söyle ne düşündün? Allah aşkına böyle mi sorulurdu? Bedriye elinde yemek tepsisi yanıma çıkmıştı. Aklım başka yerdeydi. Denizde ıslanmış iskarpinlerimi kurusunlar diye pencere önüne koymuş, Mehmet'i seyreder gibi seyrediyordum. Kaldı ki cesaret edip Mehmet'e adam akıllı bakmamıştım bile. Kaçamak bakmıştım. Şimdi bakıyordum. Hayalimdeki Mehmet'e bakıyordum. Bana elleriyle, üzerime dikilmiş gözleriyle uzattığı iskarpinlerime bakıyordum. Bedriye'ye bir şey sezdirmemem gerekirdi. Bu yüzden sorusuna ivedilikle cevap vermeliydim. En son denize baktım, gökyüzüne baktım ve ben ölünce deniz de yok olacak diye düşündüm. En azından benim için. Bedriye sorusunun cevabıyla ilgilenmedi bile. Ne tuhaftı o adam değil mi? Dalyan kulübesinde yaşayan, seni teyze zanneden. Bunun için özür diledi ama dedim. Bunu söylediğim anda pişman olmuştum. Kendini göstermesini bildin hemen. Gözün oynaşta. O yatalak paşayla evlendireceklerdi seni. O kadar meraklıysan sen evlenseydin. Eğer seni öldürebilseydim karşılığında azat edilecektim. Ondan sonra gönlüm kim isterse onunla evlenirdim. Bunu o vakitte söylemiştin. Doğru mu dediklerin? Beni öldürmen karşılığında sana hürriyet mi vaat ettiler? Yoksa beni öldürmek o anda aklına geliveren bir şey miydi? Bedriye cevap vermedi. Döndü, yürüdü kapıya doğru. Tepsiyi tuttuğum gibi fırlattım attım arkasından. Hicran gibi yumuşak başlı değilimdir ben. Hırçınımdır, huysuzumdur. Bundan böyle beni bu odaya kilitleyemezsin. Şaşırmıştı Bedriye. Bu kızın tabiatı iki yüzlü Venedik aynası gibi derlerdi benim için. Bir dediğim bir dediğime uymaz, yaptıklarım ya eksik ya da fazla olurdu. Sessiz kalır kalır, işte böyle ansızın patlayıverirdim. Sanki her şeyi içime atıyordum da toplu iğne başı kadar bile yer kalmayınca patlıyordum. Fırlatıp attığım tepsideki yemekler gidip karşı duvara yapıştı. Cacığın bir kısmı kuş pisliği gibi Bedriye'nin omuzuna konmuştu. İsyan ediyordum. Aylar sonra Mehmet'ten duyacağım tek bir sözle yerini bulacak bir hisle isyan ediyor, direniyordum. Kendini böcek haline getiren biri ayaklar altında ezilince bundan şikayet etmemeliydi. Mehmet de benim gibi isyan edip direndiği için adadaydı. Ama o erkekti. İşi bir kadından her zaman daha kolaydı. Bana gelince, karnında gayrimeşru bir bebekle çaresiz bir genç kadın. Ya zorla evlendirilecektim, ya öldürülecek, ya da yaşayan bir ölü olacaktım. Hepsi aynı kapıya çıkıyordu. Ama şimdi o anda atlamam gereken eşik direnmekti, baş kaldırmaktı. Gider inzibata şikayet ederim seni. Öldürmek istiyor beni derim. Onlar da sormaz mı niye diye. Hikayenin gerisini getirmek zor değildi. Babam rüşvetlerini verir, beni inzibatın elinden alır, birisini tutar, öldürtürdü. Beni öldürmen şart mı Bedriye? Bundan böyle hayatınız nasıl devam edecek, hiç düşündünüz mü? Çok dedim, çok düşündüm. Bedriye soğukkanlı oluşuma şaşırdı. Benim için tahayyül edilen kötülüklerin hepsi gerçekleşecek. Bundan kaçış yok. Şu yaşadıklarım birer çentik olarak ömrümde. Biliyorum, bundan kaçış yok. O zaman niye güçlük çıkarıyorsunuz bana? Bırak da fırtına gibi yaklaşan kötü günler öncesinde hayatımı yaşayayım. Bedriye apaçık bir anlaşma bekler gibi baktı yüzüme. Kilitleme artık beni. Açık bırak kafesimin kapısını. Kimse anlamaz gebeliğimi, merak etme. Issız, sessiz yerlerde dolanmama izin ver. Doğurduktan sonra olanlar olacak nasılsa. Kim ne derse desin, sizi severim küçük hanım. Bunu biliyorsunuz. Öyle mi? Demek beni sevdiğin için öldürmek istedin. Evet. Bedriye haklıydı, beni severdi, kendince yani, fısıldar gibi söylediklerinin devamını getirdi. Hem sizi kurtaracaktım, hem karnınızdakini. Ona hak vermiyor değildim. Nasıl istiyorsanız öyle olsun, dedi odadan çıkarken. Bundan böyle kilit altında tutmam sizi. Başınıza buyruk dolaşın. İpini kurtarmış uçurtma gibi yakalarsanız bir rüzgar, uçun gidin. Ama unutmayın küçük hanım, ne sizi ne de beni iyi bir son beklemiyor. Sizi zapturapt altında tutamadığım için anneniz bana çok kızacak. Beni öldürmediğin için daha çok kızacak. Yalan söyledim size. Kimse benden sizi öldürmemi istemedi. Ben sizi ve karnınızdakini kurtarmak için yapacaktım bunu. Ama eşeğiyle gelen balıkçı buna mani oldu. Eşeğiyle gelen balıkçı, Öyle miydi gerçekten? Bedriye bir kova suyla yemek bulaşığı olan yeri ve duvarı silerken ben Mehmet'i düşünüyordum. Genç kız kalbi kuş misali. Bir felaketten aşk umuduna doğru havalanıveriyor işte. Ne yaparsınız? Bedriye işini yaparken bir taraftan da söyleniyordu. Anneniz anında fark eder bu lekeyi. Sorar hemen. Keşke fevri davranıp fırlatmasaydınız yemek tepsisini. Kafamı taşla ezmek isteyen o değilmiş gibi şu söylediği şeye bak. Bu söylediğini bayağı tuhaf bulmuştum doğrusu. Bedriye'nin annemden ne kadar çok korktuğunu düşünüp elimde olmadan gülümsedim. Boş ver annemi Bedriye. Buradaki şu kısacık vaktimizi iyi geçirelim yeter. Çünkü bu hayatta hatıralardan başka bir şey kalmıyor geriye. O gece rüyamda Mehmet'i gördüm. Onu görüp aşık olduğum kıyıdaydık. Yanımızda eşek de vardı. Mehmet'le baş başa olduğum için heyecanlıydım. Rüyamda eşeğe bir isim vermiştim. Eşeğe babamın adını vermiştim. Adını söyleyince anırıp duruyordu. Onun bir adı daha var diyordu Mehmet. Meğer o da adanın ileri gelen paşalarından birisinin adını vermiş eşeğe. Adanın bu yamacını bir Rum'dan zorla rüşvet olarak almış. Belli olmasın diye de evlatların üzerine geçirmiş. Uyanınca niye böyle bir rüyanın içinde gördüm ki Mehmet'i diye kızmıştım kendime. Rüyada Mehmet'le göz göze kalmak varken eşeğe isim vermek nereden çıkmıştı? Sanki rüyalar elimizde olan şeylerdi. Hayat da rüya gibidir esasında biliyor musunuz? Hiçbir şey elimizde değildir. Olacak olan olur. Bir süre yatakta hareketsiz kaldım. Cihannuma'nın penceresinin ne tüllü ne perdesi vardı. İş bilmez marangoz panjurları getirip takmadığından yıldızlar ve ay ışığı odanın içerisindeydi. Tam karşımdaydı ay. Mehmet gökyüzüne bakıyorsa benimle aynı şeyi görüyordur diye düşündüm. İstanbul karanlık, ada daha karanlık. Dolayısıyla kimse gecenin resmini yapamaz diye düşündüm. Bebek karnımda kıpırdadı. Kendisini unutturmuyordu. Oysa ben bebeği yok sayıyordum. Biraz daha rüyayı düşündüm. Rüyada eşek olmasaydı keşke dedim, güldüm. Eşeğe babamın adını verişime daha çok güldüm. Doğruldum. Pamuk yatak toprak gibi engebelenip vücudumun şeklini almıştı. Kısacık bir an bunu seyrettim. Beyaz keten çarşaflarının kırışıklığını. Bebeğin varlığı beni yavaşlatıyordu. Mehmet'in beni teyze sanmasına şaşmamak lazımdı. Belim feracemin altından ağaç gövdesi gibi kalın mı duruyordu acaba? Köşkte ayna yoktu. Dönüşte pencere camlarında görmeye çalışmıştım kendimi. Mehmet nasıl gördü acaba beni diye kendime yansımama bakarak. Köşk henüz tanzim edilmeyen bir bahçenin denize yakın yamacının ucundaydı. Annem bahçeyi düzenlemeye ağaçların kesilmesinden başlayacaktı. Ağaçların ona insanları hatırlattığını söylüyordu. Bir bahçeyi ağaçsız istiyor, öyle hayal ediyordu. Babamın koluna girip ona iyice sokulup, ''Gece eve gölgeleri dolar, korkarız.'' diyordu. ''Nasıl istersen öyle yap.'' diyordu babam. O bizden başka bir dünyada yaşıyordu sanki. Acaba babamın gözünden dünya nasıl görünüyordu? Hayat nasıl akıyordu? Ağaçların kesilmesiyle çoraklaşacak bahçenin bittiği yerden kıyıya iniş vardı. Annem oraya bir kayıkhane yaptırmıştı. Pek meraklıydı ayağını yerden kesip gezmeye. Deniz üstündeyse kayık, karada tek atlı arabası. Deniz sefalarımızı ben de severdim. Bilhassa dolunay geceleri çıktıklarımızı. İtalyan sefiresinin kayağı vardı. Sonra Hicra'nın paşa nişanlısının. Paşa ondan yaşlı ama pek yakışıklıydı. Karısı ölmüş. Hicra'nı aldıktan sonra üzerine birisini almayacakmış. Kandilli'de otururdu. Bahçesinde de bir çift flamingo vardı. Meğer İtalyan sefiresine flamingoları hediye eden de oymuş. Belki bana da hediye eder diyordu annem. Hatta yüzünü kızartıp yaşı kendisinden büyük paşa damadından bunu istemişti. Zor demişti paşa. Bunları getiren kuşbaz bir rüya görmüş. Artık satmaktan vazgeçmiş. İflah olmaz bir iyimser olan annem bu defa şaşırtıcı biçimde metanetini koruyamamış. Flamingoları kızının konağının bahçesinde görecek olmasıyla bile avunamamış, üzüntüsünden zona olmuştu. Zavallı annem hasta yatağında yatarken abim aptal gibi keşke İtalyan sefiri memleketine dönerken yoluk papağanı gibi flamingoları da size bıraksaydı demesin mi? Sahi niye bırakmadı ki? Neyse, söz olmasın diye ayrı sandallarda gezilirdi. Paşanın sandalı çok daha görkemli ve güzeldi. Bir düzine kürekçisi vardı. Boğazın derin sularını yararak ah nasıl hızla giderdi. Bir defasında küçük bir kargaşa olmuş, beni bizimkilerden ayrı kayığa oturtmuşlardı. Paşa o gece hastaydı, öyle demişlerdi. Ama bir de ne göreyim, benim karga tulumba bindirildiğim kayıkta paşa tam karşımda oturuyor olmasın mı? Kayığının halı serilmiş perdeli örtülü odacığında kaykılmış nargilesini tüttürmekteydi. Nargilesinin marpucunu bıyıklarının örttüğü ağzından çekip şişkin parmaklarını dudaklarına bastırıp sus demişti bana. Aynı parmak bana doğru kıvrılmış gel işareti yapmıştı sonra. Ucuna yem bağlı bir olta gibi çekmişti beni kendisine. Annemin, Fatma'nın, Hicran ve Bedriye kalfanın içinde olduğu gökyüzüne yükselip aya gidecek gibi sular üstünde kayıp giden kayığın yanından geçmiştik. Annemin, paşanın kayığında sazendeler çalıp söyleyeceklermiş, şehzade ve ikballeri varmış dediğini bile işitmiştim. Hatta Fatma'nın, paşanın neyi varmış peki diye soruşunu, Hicran'ın iç çekip ateşi çıkmış deyişini. Bedriye'nin yüz bulup ateşinizle yanıyormuş deyip hepsini güldürüşünü bile duymuştum. Keyifleri yerindeydi. Benim nerede olduğumu merak bile etmiyorlardı. Yanlışlıkla hangi kayığa bindirilmiştim? Binerken o kargaşada suya düşüp dibimi boylamıştım. Şaşırmıştım elbette. Paşanın beni kayığının kuytusuna davet edişine. Sizi nişanlıp sanıp benim kayığıma buyur etmişler. Yanaşıverin, diğer kayıya geçeyim. Annem münasip görürse Hicran gelsin yanınıza. Babası tarafından sevilmeyen kızlar erkeklere yem olur. O gece paşaya kandım. Ama bütün ırz düşmanlarının ve erkeklerin şunu bilmesini isterim. İtiraz edemediğiniz şeyi kabul etmiş sayılmazsınız. Hicran'ın yerine seni alacağım, dedi bana. Onunla evlenmek isteyen kimdi? Ama paşa elini dizime koydu. Nargilesin marpucunu uzattı. Bir fırt çekmemle başımın güvercin gibi omuzuna düşmesi bir oldu. Anladı sevilmeye muhtaç olduğumu, hep itildiğimi, horlandığımı. O da beni kendi usulünce sevdi. Sonra apar topar kıyıya bıraktırdı. Hadi yanlışlıkla geldin, bindin kayığıma. Şart mıydı beni baştan çıkarman? Kim suçluydu, kim suçsuz bilemedim. Kafam karışmıştı. Paşanın beni öpüp koklamasına itiraz etmemiştim. Ama onu baştan çıkaran ben değildim. Oysa o an suçlu ve günahkarım ben olduğumu düşünmüştüm. Annem yanlışlıkla bindirildiğim paşanın kayığında kimin olduğunu sordu. Gördün mü şehzadeyi, ikballerini, kim bilir belki valide sultanı? Beni çalgıcılarla bir oturttular. Kafam şişti deyip odama çıktım. Vücudum pençe pençe kızarmıştı. Utanıyordum. Paşa sonrasında yüzüme bakmadı. Sadece ondan istediğim şeyi göndermişti. Flamingoları anneme hediye etmişti. Annem hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Yalnız müstakbel eniştemin baldızını görmezden gelmesine benden daha çok içerliyordu. Sen ablalarından akıllısın. Göster kendini. Hani bir erkek gibi fikir beyan ettiğin mevzular var ya senin, işte o konular hakkında konuş paşa eniştenle. Annemin yüzüne bakarken bayılmıştım. Kusmalar, baş dönmeleri, önce kilo vermeler, sonra şişen el ve ayaklarım ve artık kanamaz olmam. Patiska aybaşı bezlerine dokunmaz olduğumdan ilkini Fatma şüphelenmişti. Gecelerden bir gece odama girip kapıyı kilitleyip üzerimdekileri paramparça eder gibi soymuştu beni. Karnım apaçık ortadaydı. Gebesin sen, demişti. Sonra dili tutulmuştu. Annem beni o halde görmek istememiş, alıp ebeye götürmüştü. Ebe beni sokaklarında dilenen birkaç ihtiyar adam ve köpekten başka bir şey görmediğimiz Piri Paşa'daki soğuk, kirli evinin bir odacığında muayene etmişti. Sırt üstü yatmıştım, bacaklarım iki yana açık. Tuhaf bir hisle doluydum o an. Pencerenin önünde bir defne ağacının kalın, pürüzsüz gövdesi yükseliyordu. Kafesli pencerelerin önünde kumrular vardı, gurulduyorlardı. Sanki ebenin kadınları böyle muayene ettiğini bilen, meraklı gözler üşüşmüştü pencereyi örten kafese. Ya da ıslak böceklerin kalın kabuklu gövdeleriydi hareket eden. Hayatımın değişeceğini derinden hissettim. Ebe kocaman ellerini içimden çıkarınca içini çekti. Ellerini kurulayıp odadan çıktı. Ardından içeride bir şeyin devrilip düştüğünü duydum. Annemdi, bayılmıştı. Tantana işte böyle başlamıştı. Paşa bir yandan hicranla evlilik hazırlıklarını sürdürüyor, öte yandan beni gözlemliyordu. İkimiz de rolümüzü iyi oynuyorduk. Tiyatrolar, sirkler büyülerdi zaten beni. Bu kızın içinde bir sanatkar yaşıyor derlerdi benim için. Her kadın hayalleriyle gömülmeye mahkumdur. Ben bunu bilip buna göre yaşadım. Her şeyi olmaya erkekler muktedirdi. Ben rüyalarımda şarkı söyler, rüyalarımda resim yapar, rüyalarımda kalabalığa karşı peçesiz konuşur, yazar ve yazdıklarımı da okurdum. Erkekler gibi gezgin olur, okula gider coğrafya öğrenirdim. Ben de her kadın gibi hayallerimle gömülecektim. Günlerden bir gün annem paşa enişteme kahvesini benim götürmemi istemişti. Bir muhabbet olsun aranızda. Bedriye Kalfa, baldız baldan tatlıdır hanımım, siz endişe etmeyin diyerek annemi yatıştırıyordu. Paşa ona güllü lokum getirdiğinden ağzı kulaklarındaydı. Kimse şüphe etmedi. Hicran mutlu evliliğini yapabilirdi. Kim bilecek? Şu içimi döküp çala kalem yazdığım defterleri kim bulacak? Kim görecek? Öyle değil mi? Ayrım sonu, sayfa 58.